Ayrım 9.
Çok kederlendiğimde hala benzer bir koku ile ter içinde kalırım. Böyle zamanlarda dere kenarındaki gizli yerime gider, kimsenin görmediğinden emin ağlardım. 6 yaşında bir çocuğun özel yaşantısını keşfettiği ilk yer bir dere kenarı ise o çocuk daima doğaya yakın kalacaktır. Dere kenarında oturur, ağlayarak akan suda çöp yarıştırırdım. Çöplerden birisi iyi, öbürü kötü insan olurdu. Dayak yediğim günlerde kötü çöp iyiyi geçer, kazanırdı. Eve döndüğümde berelerimden çok gömleğime sinmiş kederli ter kokusundan anlardı annem kavga ettiğimi. Ebeydi annem, güzeldi. Her annenin olduğundan iki kat daha güzeldi. Çünkü hem annem hem babamdı benim. Beni terkisine alıp at sırtında köylere doğuma giderdi. Cesurdu, çalışkandı. Ne zaman dertlenir, ne zaman bunalır, çaresiz kalırdı hiç bilmem. Daima yorgun ve sabırlı bir ifadesi vardı. Anlattığım tüm uçan at, konuşan dere, kendi dilini yiyen adam, saçlarını yolan çimler hikayelerimi dinler, bunları hoş görürdü. Annem beni tuhaf oğlunu hoş gören bir anne olarak gördü, sevdi, büyüttü. Sünnet olan erkek çocuğun kişiliği, cinsel kimliğinin ilk kesin çizgisiyle kızlardan ayrılır. Köyün sevilen Sena ebesinin yetim oğlu sünnet oluyor diye büyük bir şenlik kuruldu. Kaymakam bey ve ailesi bile geldi diye yer yerinden oynadı. Ellerinde şerbet tepsileriyle genç kızları, kurabiye sinirleriyle başörtülü teyzeleri, annemin kıvançla gönenişini hala görür gibiyim. Kalabalık, sıcak, gürültü, ellerinde şerbet tepsileriyle genç kızlar, davul zurna, kalabalık, kalabalık. Ege sıcağında ter içinde entarili bedenim, bacaklarımın arasında bana komik, bir o kadar da hazin görünen sargılanmış, acılar içinde sünnet edilmişliğim, kalabalık, sıcak, davul sesleri, ellerinde şerbet tepsileriyle genç kızlar. Tüm erkeklerin sünnet olması gerektiğine kesinlikle inanışım. Erkek olmanın diyeti bu. Sünnetsiz erkek olmaz. 6 yaşında erkek oldu Oğuz. Spamı da sünnet edecek misin amca? Annemin sevinçli telaşı, ter içinde gülümseyişi. Her babası da görebilseydi denmesiyle incecik titreyen iri kemikli, sağlam bedeni, sıcak, kalabalık, davul sesleri, ellerinde şerbet tepsileriyle kikirdeşerek koşturan genç kızlar. İnhisar memurunun kızı Emine ablanın beyaz entarisi, tombul yanakları, yanıma oturup elimi tutuşu. Bir şey soracağım Emine abla ama kimseye demeyeceksin. Gülünce dünyanın en güzel kızı olurdu Emine abla. Annem anlattı bana. İnsanlar Allah'a inanmadan önce dağlara, taşlara, ateşe, güneşe, putlara taparlarmış. Sonra Hazreti Muhammed gelmiş, kılıcıyla putları kırmış ve artık herkes Allah'a inanmış. Başını sallayıp ellerimi sıkıyor Emine abla. Allah yokken güneş mi Allah'mış yani Emine abla? Sıcak, kalabalık, gürültü. Çok sıcak, çok kalabalık, çok gürültü. Bu kızlar ne çok şerbet taşıyorlar böyle. Nasıl da canım yanıyor. Uyumak istiyorum. Sıcaktan olmuyor. Dile benden ne dilersen, koçum, aslan oğlum, oğuzum benim. Güneşi isterim anne. Nasıldı güneş tanrıyken acaba? Patlıcan şeklinde mi yoksa yumurta gibi mi? Rengi dere yeşili mi, güne bakan sarısı mıydı? Allah onun yerini alınca üzüntüsünden mi yuvarlanıp kızardı acaba? Güneşi isterim anne. Çok ağladım. Sıcak, kalabalık ve canımın acısıyla ağladım, mızmızlandım, durdum saatlerce. Gece olduğunda annem başıma dikilip azarladı beni. Erişemeyeceğin şeylerden vazgeçmeyi öğren. Erkek oldun artık. Kaymakamın oğlunun eski bisikleti o gün geldi evimize. Okulda başarılı olmayan çocuklar aptal değillerdir. Okul, sevdiklerimle arama giren bir kurumdu. İnatçı spamla, çöp yarıştırdığım deremle, üstünde düşler kurduğum çimenlerle, ele geçirmek için planlar yaptığım güneşle ve annemle. Sevemedim sıralarda oturup, sınırları belirlenmiş alanlar içinde düşünüp konuşmayı. Alışamadım kitaplardaki yazıları ezberlemeye, başkalarının doğrularını kabullenmeye. Okuma yazma öğrendikten sonra sınıftaki en tembel, en avari çocuk olup çıktım. Oysa Emine ablanın verdiği kitaplarda Turgut Reis ve Barbaros'la gezmeyi, çerçilerin anlattığı Çakırcalı Efe ile dağlarda yaşamayı, T tezek verdiğimiz İmam Efendi'nin Hazreti Ali'nin kılıcı hikayelerinde kahramanlık etmeyi pek seviyordum. Elime geçen her kitabı Ege Temmuz'unda su emen toprak gibi açlıkla okuyordum. Ama okula gitmek zor geliyordu. Ortaokulu kasabada okumam için köyden göçüşümüz de bendeki okul soğukluğunu değiştirmedi. Lise 1'de okulu bıraktım. Annem de ben de okul konusunu hiç konuşmadık ondan sonra. İzmir bana küçük geldiğinde 20 yaşındaydım ve matbaacılıktan anlıyordum. Annemi alıp İstanbul'a gittim. Güzel bir kadına rastlamak insanı etkiler. Ama aynı güzel kadına onun en diri, hareketli ve zincirlerinden boşanmış halinde rastlarsanız çarpılırsınız. İstanbul'a geldiğimde Nisan 1960'tı, çarpıldım. İnsan beyni kötü, acı, tatsız, soğuk anıları unutarak insanı sağlıklı tutan bir mekanizmaya sahiptir. 20 yaşımla 45 yaş arasında olup bitenleri anlatsam, çocukluğumla ilgili anılarımın yarısı bile tutmaz. İki evlilik, yoksulluk, sürekli iş değiştirmeler, düş kırıklıkları, sancılar, annemin ölümü falan. Oğlumun doğumu dışında çok güzel ve heyecanlı bir şey gelmiyor aklıma. O koskoca ve kısacık 25 yıl içinde. Yazdığım şiirleri, derede yarıştırdığım çöpleri, güneşe sahip olmak isteyişimi, okuldan kaçıp spamla saatlerce delice yarışmalarımı, annemin atının terkisinde onunla doğumlara gidişimi, tüm düşlerimi, düş umutlarımı çekmeceme gizledim. Ciddi, oturaklı, normal adamlar gibi işime gidiyor, matbaada ve kırtasiye dükkanımda çalışıyor, evime dönüp güler yüzlü, temiz Türkçeli ve güzel karımla yemek yiyor, akşamları bazı eş dostla söyleşiyor, oğlumla ilgileniyor, o okulu seviyor, erişemeyeceğin şeyleri isteme Oğuz sesiyle annemi hala tepemde hissedip, ancak kitaplar okurken, ancak onların geniş alanlarında ferahlayıp, ancak o zaman anneme kaş çatabiliyorken. Durun, yaşatın düşlerinizi. Her yaşta herkesin düşleri olmalı. Düşlerini öldüren insan diri diri gömülmüştür. Artık bir 10 yıl daha yaşar, böyle ölür giderim derken, kaldırın başınızı, bakın güneş orada. Uzatın elinizi, tutun, alın. Ama unutmayın, siz güneşi elinizde tuttuğunuz sürece dünyanın bu yanındakiler karanlıkta kalacaklar. Tam saçlarındaki beyazlara, gözlerindeki dalgın yorgunluğa alışmış, buna uygun bir ruh haline sıkı sıkı provalar yaparken, dere boyunda yürüyelim. Dere boğaz olsun, çöpler de vapurlar. Yarıştıralım onları. Saçlarını yolan çimler telli otobüsler olsun. Siz dilini yiyen adam, ben de Emine abla. Tam iş adamı suratlı, baba suratlı, koca suratlı, arkadaş suratlı, güvenilir dost suratlı olarak asıl suratlı yaşarken, gülmek de ağlamak gibi içini yıkar, aklar insanın. Ciddiye almalı gülmeyi ve ağlamayı, tıpkı düşler gibi. Düşler kurmayı, düşlerle beslenmeyi bilmeyen kişi kısırdır. 26 yaşında siyah saçlı bir kadın. Güzel mi? Bilemiyorum. Bence çok güzel. Başkalarına nasıl görünür bilmiyorum. Resim yapıyor. Hep güneş figürleri. Sarı, mor, pembe, yeşil, turkuaz güneşler. Bir resimde onlarca, yirmilerce, milyonlarca güneş. Bu resimlerin ressamını arıyorum. Mutlaka bulmalıyım bu güneşleri yapan insanı. Bulmalıyım. Başka çarem yok. Galeri sahibi arkadaşım işaret ediyor. Bak şuradaki kadın. 26 yaşında siyah saçlı bir kadın. İnsanın gözlerinin içine bakıyor. Yüzünde her şey net, apaçık okunuyor. Tertemiz bir su gibi dibi görünüyor. Berrak, güneş gibi aydınlık. Çocukken güneşi istemiştim annemden. Yaş günü armağanı diye. 6. yaş günümde ağlamıştım saatlerce. Oysa evin içi her çeşit armağanla doluydu. Biliyor musun Oğuz? Güneşe tapanları düşünürüm hep. Bir şeye tapsam güneş olurdu bu. Ben de 6 yaşımda sünnet armağanı olarak, 26 yaşında siyah saçlı bir kadın. Erişilemeyecek hiçbir şey yoktur. Her şey insanın kafasında. Sakın sınırlama düş gücünü. Çıkar şiirlerini çekmecenden, uzat elini güneşe. Dere, çocukluğumun deresi kurumuş. Geçen gün köye gittim, her şey değişmiş. Ama en çok dereye üzüldüm. Kurumuş. Artık çöp yarıştıramayacağım. başka dereler bulmalısın. Kuruyan her dere akan bir başka dereye götürmeli seni ve daima akan bir dere. 26 yaşında siyah saçlı bir kadın. Güzel mi? Bilmiyorum. Bence çok güzel. Karıncaların gözleri vardır Oğuz. Ancak çocukların görebileceği kadar küçük gözleri vardır karıncaların. Büyükler mikroskopsuz göremezler küçük şeyleri. Tuhaf düşler görüyorum sana rastlayalı beri. Bir falcı kadın var, bir çingene. Sık sık giriyor düşlerime. Güneş yiyor kahvaltıda. Falıma bakıyor. Bir kadın seveceksin, adı Güneş'tir diyor. 26 yaşında bir kadın. Öldürmemiş çocukluğunu. Dün yine karmaşık bir rüya gördüm. Annem tıpkı çocukluğundaki iri, çakı gibi ebe seniha'ydı. Seni tanıştırdım ona. İşte anne dedim. İşte Güneş'i buldum sonunda. Baktı, kızdı. Erişemeyeceğin şeyleri istemekten vazgeç Oğuz diye azarladı beni. 26 yaşında siyah saçlı bir kadın, artık gitmeliyim dedi. Kederli ter kokusu işledi gömleklerime. Karım gömleklerimi yıkarken anladı çok kederli olduğumu. Sormadı. Karım hiç sormaz. Siyah saçlı kadın çantalarını topladı, sırtına vurdu, uçağa bindi ve gitti. Ara sıra kartları gelir. Şiirlerimi çekmecemde saklamıyorum artık. Ağustos 86, İzmir. İçine kadın giren erkek, hiç kimseye. Bir erkeği çok sevmiş bir kadının onun içine girdiğinin öyküsünü anlattılar. Bunu dinlerken içe girmenin yalnızca insan bedeninin alt tarafı ile ilgili olduğunu iyi bilen bir grup insan arasındaydım. İnsanlar güldüler. Acaba insanların başka girişleri yok muydu? Zekası ve akıl gücü bütün canlılardan üstün sanılan bir canlı türü yalnızca bacak arasından mı açıktır dünyaya? Doğrusu bu tanımlama hiç yeterli gelmedi bana. İnsan havasızlıktan patlar diye ürktüm bile. Fakat sonra hiç değilse gözyaşı için bir delik olması gerektiğini hatırladım. Duymak ve nefes almak, yemek yemek, dışkı atmak ve terlemek derken bu kez de delik deşik bir insan bedeni oluştu gözümde. Hikayeyi anlatan yaşlı adamla herkes dalga geçiyordu. Ama adam ya buna alışkındı ya da delinin teki. Yanına gidip içine kadın giren erkeğin nerede olduğunu sordum. Yaşlı adam duymadı beni. Yanına oturdum ve bir çay ısmarladım. Bir de sigara ikram ettim. Benim develi sigarama burun büktü, kendi Samsun'undan tüttürdü. Birden dönüp gözlerimin içine baktı, sonra canı sıkılmış bir sesle konuştu. Sen enayi misin be oğlum? Neden inanıyorsun kimsenin inanmadığı şeylere? Neresinden girmiş erkeğin içine? Kahvedekiler kahkahalarla güldüler. Bazılarının gözlerinden yaş aktı. İncindim. Alıngan birisiyim ben. Kahvenin kapı önü. Hava serindi. Bu iyi geldi. Kahkahaların didik didik ettiği yüzümün hücreleri soğukta gerildi. Eski şeklini aldı. Ellerimi ceplerime soktum. Eve doğru yürümeye koyuldum. Beni evde bekleyen genç bir karım var. Heyecanlı, hayat dolu, araştıran ve bana aşık güzel bir kadın. Onu seviyorum. Fakat sık sık ona yetmediğimi, egonun çok fazla gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Belki de ben yalnız yaşaması zorunlu bencillerdenim. Yalnızlığımın üretici yanını bile bile de gidip fıstık gibi bir kızla evlendim. Ne bileyim, birlikte olabilmemizin sanki tek pratik yolu buydu ya da bana öyle göründü o sıralar. İlk başlarda yani durun bakayım, evet 5 yıl kadar önce ben 26, karım 22 yaşındayken her şey tam bir oyun keyfinde ve gırgırındaydı. Şimdi sıradanlıktan böyle çok tiksinirken nasıl olup da kolaycacık sıradanlığın konforlu tembelliğini seçtim diye kendimi sevmiyorum. İnsan kendini sevmeden başkasını da sevmez ki. Yaşlı adam beni takip ediyormuş. Ensemde beliren bir elle irkildim. O kadar çok kendime dalmışım ki benim dışımda koskoca bir dünya olduğunu yine unutmuştum. Tipik ben. Kahvede o tuhaf hikayeyi anlatan yaşlı adamın eliydi ensemdeki. Onun benden uzun boylu olabileceğini düşünmemiştim. Biraz bozuldum. Gerçekten tanımak istiyor musun o adamı? Hem de nasıl? Canı sıkılmış gibi başını salladı. Bu bana annemin küçükken bu çocuk adam olmaz derken yüzünde beliren ifadeyi anımsattı. Altunizade'de oturuyor. Korkmaz Sokak, 66 numarada. Haziran apartmanında. Giriş katı. Bulabilir misin? Evet. Hemen karıma telefon ettim. Ona ilk kez yalan söyledim. Her şeyin bir ilki olduğuna inananlardan mısınız? Artık bütün gece benimdi. Bir taksi bulup doğru Altunizade. Elimle koymuş gibi Korkmaz Sokağı'nı buldum. Haziran apartmanı, bir nolu dairenin önüne dikildim. Buraya kadar koşarak büyük bir heyecanla, sanki çok sevip özlediğim eski bir dostla buluşacakmışım coşkusuyla gelmiştim. Dışarıya her evdekinin benzeri sarımtırak bir ışığın sızdığı pencereyi tıklatıp ben geldim diyecek denli sevinçliydim. Oysa ne tanırım ne ederim. Tekrar pencereye bakıp sıradan bir ev vitrini görünce iyice cesaretim kırıldı. Kapı zilinin çerçevesinde ne isim ne de soyadı vardı. Bomboş beyaz bir kart. Elimiz yine değmeden geri çekip sokaklarda aylak aylak dolaştım. Gecenin saat 10'unda hiç tanımadığım bir adamın evine gitmeye neden heveslendiğimi düşündüm. Belki daha ilginç bir şeyler bulamadığımdan, belki de yaşımın en coşkulu, uğruna savaşılacak değerlerinin bile kısacık sonra sıradanlaştığını artık öğrendiğim için. Sıradanlığa çok dayanıksızım ben. Sanki bütün sıradanlıklara kendi yetersizliğim yol açıyormuş gibi suçluluk hissediyor, alınıyor, kırılıyorum. Kabullenemiyorum. Coşkusuz, sürprizsiz yaşamayı bir türlü. 31 yaşında bir erkeğin böylesi konulara kafa yorması ve kırılganlığının yüksek dozu çevremdekilerde hep feminime bir çağrışımı yaptı. Allah'tan satre çıkıp kuramsal sorunlarla uğraşan akılcı bir adamın kadın duyarlılığından etkilenme isteğinden söz etti de benim gibi erkeklerin de sağlıklı ve normal, ne demekse bu, olduğuna kendimi ikna edebildim. Sonunda dönüp dolaşıp yine 66 numaranın önüne geldim. Saat 11 olmuştu. Cebime sakladığım yassı 35'lik kanyak şişesinin boşalmasının yarattığı cesaretle zili çaldım. Kapının ardındaki ev. Kapıyı son 30'larında bir adam açtı. Uzunca, ince, bakımlı, bıyıksız, sakalsız. İnsanda temizlik ve çalışkanlık duygusu uyandırıyordu. Kimi aradığımı sordu. Nazik ve mesafeliydi. İçine kadın giren bir erkekten söz ettiler. Onu arıyordum. Gecenin bilmem kaçında kapınıza böyle biri dayansa neler hissedersiniz bilemem ama ben olsam ya kapıyı yüzüne çarpar ya da deliler boşanmış diye paniklenirdim. Oysa bu adam sakindi ve sabırlı bir sesle sordu. Böyle şeylere inanıyor musunuz siz? Gözlerinde alaycı bir ifade mi vardı yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Birden durumumun ne komik olduğunu olanca çıplaklığıyla fark edip kendimi zavallı hissettim. Ne işim vardı el alemin evinde? Ama gerçek şuydu, oradaydım ve bir şeyler söylemeliydim. Yanlış adresi olmalı diye geveledim. Özür dileyip düşmüş omuzlarımı taşımaya çalışarak döndüm, ayrıldım. Arkamdan seslendi. Siz Bertan mısınız yoksa? Bertan? Başka şansım var mıydı? İçeri girdiğimde hiçbir özel eşya dikkatimi çekmedi. İlk gördüklerim bol kitap, bol dergi ve içi meyve dolu büyük bir sepetti. Adam şimdi biraz tedirgin görünüyordu. Aslında belki de tedirgin falan değildi de ben öyle olmasını istiyordum. Ah insanoğlu insan, görmek istediğini görmez misin zaten? Ne kadar zamandır tanıyorsunuz onu? Kimi? Ben mi? Uzun, çok uzun, belki de yüzyıllardır. Evet anlıyorum. Böyle olması gerekmez mi zaten? Anlıyormuş. Ben hiçbir şey anlamıyorum ama. Adamla birer kahve içtik. İkimizin de çok iyi tanıdığı besbelli bir kadından hiç anlaşılmaz biçimde söz ettik. Sonra portakallı kamperi ikram etti bana. Karımın en sevdiği içkidir diye ekledi. Geceyi hiç tanımadığım bir adamla yine hiç tanımadığım bir kadını konuşarak geçirmek korkunç bir fiziksel yorgunluk yarattı bende. Bu yorgunluk artıp kollarımı ağırlaşmış, bacaklarımı taşınamazmış kadar uzamış hissettiğimde bir de boğulacakmışım gibi bunalmaya başladım. Biraz klostrofobiyimdir ben. Bir an önce bu tuhaf evden kaçmak ve kendime sığınmak istediğim o an geldi. Hani astımlıların biraz oksijen, epilepsilerin biraz dinginlik diye yalvardıkları kriz anları, doğurmak üzere olanlarınsa bir an önce bitsin paniği gibi. Ne astımlıyım ne epilepsim var. Erkekler doğuramadığı için doğum olayının gizemli bencilliğini ve hiçbir erkeğin asla yaşayamayacağı ayrıcalığını da bilmiyorum. Ama orada bütün bu söylediklerimi çağrıştırır bir korkuya kapıldım. Kalan son enerjimle izin istediğimde gece yarısını çoktan geride bırakmıştık. Veda etmek için elimi uzattığımda adamın göz bebeklerinden bana bakan bir kadın yüzü gördüm. Bir yanılsama sandım önce. Reklamlar, sinema, özel efektler öylesine yaşantımın içinde ki herhalde bunların etkisi diye düşündüm. Adam gözlerini yumdu, başı dönmüş gibi duvara yaslandı. Neniz var, iyi misiniz? Hayır, iyi değildi, sustu. Tansiyonu düşmüş gibi bembeyaz kesildi. Kolundan tutup koltuğa oturttum. Masanın üzerindeki sürahiden biraz su verdim. O gözlerini yummuş, kendiyle konuşur gibi mırıldanıyordu. Uzun zamandır iletişim kurmuyordu benimle. Şimdi birden böyle pat diye ortaya çıkınca... Tabii sizi tanımış olmalı. Beni nereden tanısın? Hiç bilmiyoruz ki birbirimizi.